İlim ve cihat.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala sahbi ecmaîn. Bu cihat nazariyesinin gelişme sürecinden ona başladık. Ve ilk merhale olarak Şeyh-i Musab Peşavur merhalesi. Şeyh-i Musab'ın İslam ümmetini çağırdığı bu cihat nazariyesini anlamak için, yani doğru anlamak için o Peşavur merhalesini iyi anlamak lazım. Çünkü o 90'larda Peşavur, yani Sovyet Birliği'ne karşı savaştan sonra, Sovyet Birliği'ni Afganistan'dan def ettikten sonra, o zaman yani Sovyet, bu Afgan cihadına katılmış olan bütün mücahitler ve o zaman tabii orada cihat iştirak edenlerin ekseri Arap'tı. Arap mücahitleri hepsi Peşavur'da toplanmıştı. Ve o mücahitler de hepsi İslam aleminin desteğini alıyordu. Çünkü Sovyet Birliği'ne karşı savaşıyorlardı ya. Dolayısıyla yani bütün İslam aleminin desteğini de almışlardı. Ha sonra işte bu 1990'da büyük bir mesele düşüyor. O meselede ondan sonra artık İslami çalışmaları ikiye ayıran bir olay hakikaten. Ve o yani şu yakın tarihte İslami hareketler tarihinde meydana gelmiş olan en etkili olay. O olay. O da Amerika'nın Suudi Arabistan'a asker göndermesi. Çünkü o zaman birincisi yani bir bizim için önemli olan, şimdi Şeyh-i Musab neyi anlıyor? Anlıyor ki yani o vaziyeti görünce o zamana kadar ümmetin desteğine mazhar olmuş olan mücahitler ve aslında böyle bir şeyin vuku bulması hiç kimse o zaman düşünemiyordu. Yani en mukaddes olan topraklara, Müslümanlar için en mukaddes olan topraklara asli kafir bir ordunun girip üst kurması ve oradan da yine halkı Müslüman olan, velev ki yani idaresi tağut olsa, kafir olsa, ama halkı Müslüman olan bir ülkenin ordusuna karşı savaşmak için asli kafirin oraya gelip askeri üsler kurması, bu o zamana kadar asla düşünülecek, yani mümkün olmayan şeylerdi. Bundan ötürü elbette bir tepki meydana geldi. Yani cihat hareketi buna bir tepki ortaya koydu. Gördük ya Şeyh-i Musab, yani o zaman aslen destek almaları gereken taraflar onlara muhalif oldular. Onlara karşı durdular. Suudi Arabistan yani bütün o zamana kadar itibarında hiçbir şekilde konuşulmayan ulema, hepsi o zaman işte Suud Devleti'nin yaptığı o işi meşrulaştırmak için fetvalar çıkardılar, işte muhadaralar yaptılar, işte yazdılar vesaire. Hatta işte bunun için hem bütün İslam aleminden işte bahsettiği o Mekke konferansı 400 küsur ulema, cemaat emirleri toplandılar ve o yani askeri hareketin Amerika'nın Suudi Arabistan'a askeri olarak tabii yardım etme şeysi altında, iddiası altında bunu meşrulaştırdı ve savundular. Ve bütün yani bu bir, sonra idareler, bütün İslam ülkelerinin idareleri, yönetimleri, sonra o İslam ülkelerdeki o İslam cemaatleri, yani böyle bir şey görünce tamam, yani Şeyh-i Musab anladı ki yani burada büyük bir proje yürüyor. Yani burada büyük bir, daha evvel görülmemiş olan bir saldırı ile karşı karşıyayız. Çünkü o saldırıya karşı koyacak olan aslen beklenilen yani taraflar hepsi sukut ediyor. Hatta sukut etmekten ziyade o saldırıyı bir de destekliyorlar. Ha işte o zaman yani bu cihat nazariyesi artık yavaş yavaş onda bir fikir kazanmaya başlıyor. Yani böyle bir küresel bir saldırıyla karşı karşıyayız ve bu saldırının içerisinde sadece asli kafirler değil, umumi, ki o da yani daha önce görülmüş bir şey değil, yani belki Birinci Dünya Harbi'ne kadar görülmüş bir şey değil. Ama bütün kafirler toplanmış ittifak halinde ve bir de onlara artı olarak o İslam beldelerindeki murtet yani idareler, yönetimler, artı onların yani halk hareketleri birçok ve İslami taraflarda. Ha şimdi o zaman burada işte bu Peşavur merhalesinde artık yani bu cihat nazariyesinin temelleri onda yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Bunları son derste okumuştuk. Ha şimdi ikinci merhale diyor, Madrid 1991. Artık yani bu artık yani Amerika şeye girmesi akabinde Suudi Arabistan'a ve işte bu Körfez Savaşı falan başladıktan sonra aslen o dönemlere kadar yani 1990'lara kadar aslen Pakistan'da Peşavur'da çok rahat yaşayan bu muhacir, mücahitler, Araplar ondan sonra Arap artık Amerika yani baskı oluşturmaya başladı Pakistan yönetimi üzerinde ve onlar da yavaş yavaş yani özellikle Peşavur'da bulunan mücahitler ve özellikle Arapları tutuklayıp ondan sonra Amerika'ya teslim etmeye ve hatta para karşılığı satmaya yani başladılar. İşte burada diyor yani bu süreçte Peşavur'da toplanmış olan mücahitler birçoğu dağıldı. Ve kendi ülkelerine dönebilenler kendi ülkelerine döndüler. Dönemeyenler artık özellikle Avrupa ülkelerine İlticaya başvurdular. İşte o zaman İngiltere özellikle, Almanya, Belçika, işte İsviçre, İsveç vesaire ve İspanya vesaire bu Avrupa ülkelerine dağıldılar. Ve o çalışmalarını o zaman yani o 90'larda özellikle yani bu Avrupa ülkelerine devam ettiler. İşte burada ondan bahsediyor. Diyor ki bu fırtına esti ve cihad için Afganistan'a gelmiş olan binlerce kişi dünyanın dört bir tarafına gitti, dağıttı. Büyük çoğunluk ülkelerine döndü. Döner dönmez güvenlik ağlarına takıldılar. Sorgu odalarıyla ve hapishanelerle karşılaştılar. Yani aynı şu anda olduğu gibi. Zaten şey hazır. Sen geri döndüğün zaman zaten sana karşı suçlama da hazırdır. Hemen yakalayıp ondan sonra hazır olan o resmi süreci, yargılama sürecine sokup ondan sonra da bir suç unsuru yoksa en azından yine bir 3-4 ay ilk mahkeme oluncaya kadar içeride tutuyorlar. Mesela fişlemiş oluyorlar vesaire vesaire. Malum bildiğiniz şeyler. Ha şimdi el muhim yani Şeyh Musab o dönemde İspanya'ya, Madrid'e dönüyor. Ve orada artık bu Mukavve'nin bahsettiği bu cihat nazariyesinin temelini atıyor. O da nedir? Bir beyan çıkarıyor. Küresel İslami direnişin başlatılması için bir beyandır diyor. Burada yani şimdi o üzerinde çalıştığı artık bu cihat nazariyesinin belki bu ilk kağıda dökülmüş olan hali. Bu dediği bu yaklaşık 40 sayfa kadar o zaman bir beyan hazırlıyor. Ve aslen burada yani muhim olan diyor ki araştırma kapsamında yer alan düşüncelerin ha bu arada 70. sayfadayız ha. Düşüncelerin yayılabileceği uygun alanın o zaman için hala Peşavur olduğunu inanıyordum. Yani yine o aslen Şeyh Musab şu fikirleri Peşavur'daki cihat ehline yaymaya. Çünkü en müsait onlar kabul ediyor. Çünkü onlar eski bir yani cihat geçmişine gelen insanlar. Çünkü dağılacak belli bir topluluk hala daha oradaydı diyor. Niyetim Arap mücahitlerin bu araştırmayı mümkün olduğu kadarıyla yanlarında taşımalarını sağlamaktı. Zira diyor o insanların geleceğinde dağılıp yayılmanın durduğunu görüyorum. Cihat yolundaki tecrübeleri ve askeri açıdan hazırlanmışlıklarının getirdiği ayrıcalıklı başkalarından çok bu insanın o düşünceler doğrultusunda hareket edeceklerini düşünüyordum. Yani en uygun insanlar o Peşavur'da bulunan mücahitlerdi. Yani burada bahsediyor küresel cihat hareketini kabullenebilecek, onu uygulayabilecek en uygun onlar gibi duruyor daha. Çünkü dediğim gibi o zaman mücahitlerin yani takriben yeryüzündeki bütün yani ekser mücahit Peşavur'da toplanmıştı. Ama şimdi diyor ki bak o zamanki değerlendirmem ki yanlışmış bu yöndeydi. Ya o zaman öyle değerlendi ama yanlıştı diyor. Zira ilerleyen süreç içinde buna ehil olmadıklarını anladım. Zira üst derecede bir askeri eğitim almışlardı ama lazım olan itikadi, fikri, siyasi ve yöntem merkezli yönlendirmeleri tam anlamıyla almamışlardı. Evet bunlar askeri yetişmiş insanlardı. Askeri yönden de epeyce bir tecrübeleri vardı. Ama fikri olarak, itikadi olarak, siyasi olarak yeterli değillerdi. Yani o alanda o alanda yetişmemişlerdi. Aynı sıkıntıyı biz bugün yaşıyoruz. Yani bugün de mesela cihat hareketi içerisinde Yani askeri alanda yetişmiş olan insanlar var. Ama fikri olarak, siyasi, yani itikadi yetişmiş değiller. Askeri bir bilgi var, bilgi toplamışlar. Ama siyasi baktığın zaman yani o fikri hiçbir surette kafi gelmiyorlar. Dolayısıyla yani o yönde büyük bir eksik var. O eksik o zaman da vardı. Yani o zaman şimdi burada ne zamandan bahsediyor? 90-91'lerden bahsediyor. O zamanlar Şeyh Musab yani bu konuda şikayetçi ve bu işte dediğim gibi bu özellikle bu Şeyh Usame'nin artık yani El-Kaide'nin küresel cihadı bil fiil yani gerçekleştirdiği o dönemlerde bu değişti. Ama son zamanlarda yine böyle bir gaflet haline düştük yani. Ha şimdi diyor ki o beyanın taşıdığı düşüncelerin özeti şöyleydi. Özetle bir yani cihadi örgütler ile kuvvetlerin hatta İslami hareket güçlerinin bak. Yani hem cihadi cemaatler hem de umumen İslami hareketler bunlar diyor bu küresel Haçlı Yahudi saldırısına karşı durmaya yetmeyeceğini ispat etmek bir. Kafi değil. Çünkü klasik cihat anlayışı bu. Klasik cihat anlayışı yani belirli cemaatler cihat ediyorlar ve bu kafi geliyor. Çünkü cihadı yani cihat şeysine, strateji, siyaseti yahut da nazariyesine her bir fırka kendi ülkesinde o murtet yani idareyi yıkmaya çalışıyor. Bölgesel cihat hareketleri. Dolayısıyla hep yani o zamana kadar gelen, alışılagelmiş olan fikir bu. Yani mücahitler cihat ediyor. Ama bu kafi değil. Abi birincisi yani bunu ispat etmek gerekiyor diyor. Çünkü düşman küresel bir saldırıda, sen küresel bir saldırıya yöresel, yerel bir müdafaa ile karşı koyamazsın. Yani cihat olgusunun bütün ümmeti harekete geçirecek bir vasfa büründürülmesi. Bütün ümmete şamil olan bir cemaatsel bir yapı değil, bütün ümmeti işe katmayan, cihada dahil etmiş olan bir fikir, bir şuur aslen yani şey o, hedefi. Sonra diyor ki, ümmetin davetinin mutlaka İslam'ın genel temel değerlerine ve cihada dair hissi bir davete müstenit olması. Bu nasıl bir davete müstenit olması lazım? Bütün İslami hareketlerin üzerinde birleşeceği, avam ve havas olsun bütün Müslüman kesimleri aynı seviyede anlayabileceği bir cihat daveti. Ha, bu da en büyük müşkillerden birisi. Yani neyi kastediyor? Bütün ümmetin direnişini, yani mücadelesini ortak bir payede toplamak. Herkesin ortak kabul ettiği, herkesin aynı derecede yani ister bunlar cihatçılar olsun, ister bunlar cihatçılar olmasın. Yani ümmetin efradı. İster bunlar ulema ve mütefekkir olan işte ki insanlar, Müslümanlar olsun, ister bunlar yani halk, sıradan Müslüman halk olsun. Aynı derecede, aynı oranda önemsenen o mukaddesatı, onlar direnişin unsuru olması lazım diyor. Yani ümmeti ortak bir alanda toplamak, ihtilaflardan uzaklaştırmak yani. İhtilaflardan, tefrikalardan uzaklaştırmak. İşte onun için diyor bak burada mesela yani bu direniş çağrısına yani mücadele bir simge olarak mukaddes yerleri yani Mekke, Medine ve Kudüs'ü. Bunları o çağrıya yani o bu cihadın şeysi bunlar, simgeleri bunlar yani bunun için biz cihad ediyoruz. Ve bunu daha sonra özellikle Şeyh Usame'nin rahimullah'ın yani cihadın küresel cihadın zirve yaptığı dönemlerde hep bunlar ön plandaydı hatırlıyorsunuz. Hep mesele neydi? Kudüs. Yani Kudüs Yahudilerin işgali altında. Kudüs'ü kurtarmamız lazım. İşte yani Hicaz Amerikanların işte kafirlerin idaresi altında onlara uşaklık yapan sistemin hakimiyeti altında kurtarmamız lazım. İşte o bölgeden müşrikleri, asil kafirleri çıkarmamız lazım vesaire. Bunlar hepsi neydi? Bunlar yani ümmetin hem fikir olduğu şeyler bunlar. Tamam mı? Yani ihtilafın düşmeyeceği şeyler. Çünkü bütün İslam ümmeti Kudüs'ün kurtarılmasını istiyor. Bu ister bu yani cihadı benimsesin, ister benimsemesin. İster siyasi çalışma yapsın, ister bir ilmi çalışma yapsın, ise fark etmez. Yani eğer İslam vasfı varsa, İslam duygusu varsa bir kişide, o zaman Kudüs'ün kurtarılması taraftarıdır. Mekke'nin, Medine'nin, Medine'nin o tağuti rejimden, sistemden kurtarılması taraftarıdır. Dolayısıyla bu ne? Bu şimdi var olan yani aslen o fırkaların, o İslam fırkalarının arasında var olan ihtilafları kaldıran ortak bir nokta. Ha yani sen insanlar birbirinden ayrılmış, bölünmüş, ihtilaflara düşmüş. Sen bu insanları sadece bir araya gelen gaye ne? Bütün ümmeti cihada dahil etmek. Sen insanları o zaman bu cihada dahil etmek istiyorsan insanları birbirinden ayıracak olan sebepleri onları def etmen lazım. O sebepler kalkması lazım. Maniler yani. Dolayısıyla yine gayur ve cesur ehl-i sünnet alimlerin hizmetleri sayesinde yani bu konuda çok azimli ve cesur olan ehl-i sünnet alimleri bahsettiği yani o yani İslam ümmetinde belamlık yapan veyahut da belam altı olan yani sistemleri meşrulaştıran veyahut da en azından sistemin var olan İslam beldelerindeki o yönetimin yönetime karşı kıyamdan engelleyen bunlar bir sistemin uleması ama aynı belki sistem uleması değil ama aynı zamanda yine yani kıyama sisteme karşı ayaklanmaktan muhalefet olmaktan da engelleyen yani halkın ne diyorlar? Halkın havasını alan onları oturtan onları kastediyor yani burada. Onların hizmetleri sayesinde halkların hiçbir şekilde içine sindirmediği yöneticilere karşı savaşmak yerine yani onları yani o kıyamdan savaşmaktan alıkoyuyorlar. Dış düşmana karşı savaş şuurunun öne çıkarılması. Ha bu da çok mühim bir mesele var. Yani Şeyh Musab diyor ki yani ana şey değil yani ana fikir veyahut da şuur ne olması lazım? Yani o bölgesel murtet yönetimlere karşı savaş değil. Bilakis onların arkasında duran o büyük güçlere karşı savaş. Hani çünkü bu yine bunda bir şu anda mesela sen şimdi İslam ümmeti Amerika karşı muhalefete ayaklandırmakta yahut da cüretlendirmekte teşvik etmekte zorluk çeker misin? Çekmezsin çünkü bütün Müslümanlar en zayıf yani imanın en zayıfı olandan ta yani en güçlü olana kadar değişik o muhtelif fırkalar içerisinde hepsi Amerika'ya karşı düşman. Dolayısıyla sen onları ki sen Amerika'ya karşı çağırdığın zaman hiçbirisi sana muhalefet etmeyecektir. Ama sen kendi içinde şimdi mesela Erdoğan'a karşı bir muhalefete çağırdığın zaman o zaman bakacak göreceksin ki ümmet yani bin bir parça. Şeylerden önce AK Particilerden önce hatta belki sana en yakın olanlar sana karşı koyacaklar. Çünkü onlar kimisi kendi maslahatlarını korumaya çalışacak. Kimisi işte başımızı derde sokma şeysine girecek. Kimisi ama bunlar işte iyinin kötünün iyisidir şeylerine girecek. Yani o zaman bakıyorsun yani iş şeye döndüğü zaman yani o İslam beldelerindeki o murtet yönetimlere karşı kıyama veyahut da onlara karşı bir harekete geldiği zaman iş geldiği zaman o zaman ne? O zaman Müslümanlar arasında ihtilaf düşüyor. İhtilaf düştüğü zaman asla bir harekete geçemiyorsun ve netice varamıyorsun. Dolayısıyla o ihtilafa düşmemek için bir, tamam yani o ihtilafa düşmemek için bir, ikincisi zaten diyor yani Şeyh Musab'ın nazarında zaten yani şey de o yani o projenin bir parçası da o. Çünkü seni ne ediyorlar? Var olan o büyük gücü yani ümmetin o vahdetinden meydana gelen o gücü bölgesel kıyamlara teşvik ederek ne diyorlar? Parçalıyorlar. Bu sefer ufak ufak gruplar her biri kendi murtet idaresine karşı savaşıyor. Ama murtet idareler hepsi bir bütün. Hepsi kendi aralarını yardımlaşıyorlar. Dolayısıyla sen ne diyorsun? Sen o savaşta asla galip gelemiyorsun. Dolayısıyla bugüne kadar bütün bu alanda yapılmış olan mücadeleler değişik ülkelerde ki bir iki değil yani çok çok silahlı mücadeleler verildi değişik yani muhtelif İslam beldelerinde, hiçbirisine neticeye ulaşamadı. O murtet idareleri düşürme yönünde tek tük yani şeyler var, başarılı örnekler var ama ekseri daima ne? Ekseri var olan cihat hareketinin yok olmasıyla neticelendi. Dolayısıyla bunu da yani kazanmak için, yani yok olmamak için. Ha sonra diyor, bu bir mesele. Ha tam bu bir mesele. Yani şeyin yani dış düşmana, özellikle dış düşmana karşı cihat çağrısında bulunmak, o bölgesel İslam beldelerinde olan murtet idarelere değil. Sonra bu cihadın iktisadi boyutunun önemini öne çıkarılması. Bu da çok mühim bir madde ha. Yani bu hep çok böyle klasik bir şey gibi duruyor da, hani niye Amerika falan falan yere saldırdı? Çünkü orada petrolü istiyor. Niye falan falan yere işte yerde savaş açtı? Çünkü orada işte şu maden var, bu var vesaire. Hani sanki sadece hani iktisat için orada o yeraltı zenginlerini almak için savaş açtığı zaman sanki yani o çok basit bir şeymiş gibi. Dolayısıyla onun üzerine fazla durmak gerekmiyor gibi. Öyle bir anlayış var ama evet öyle. Yani savaşların birçoğu o yeraltı zenginliklerinden ötürü. Çünkü ona muhtaç. Ona muhtaç. Ve bir baktığın zaman mesela ve bu çok yani çok ilginç ve çok önemli. Tamam yani anlaşılması çok önemli bir mesele. Müslümanlar yani mücadele içinde olanlar bunu anlaması lazım. Avrupa, bak Avrupa halkları, Batı alemi yani. Batı alemi daha birkaç yüzyıl öncesine kadar Müslümanların uşaklığını yapıyordu. Hiçbir şeyleri yoktu yani. Yani düşün Osmanlı bedeni şeyde yani İslam uleması Osmanlı, İslam uleması ve Müslüman doktorlar ki zaten doktorların ekseri ulemaydı aynı zamanda. Yani Müslüman doktorlar beden üzerinde cerrahi ameliyatlar yaparken Avrupa ülkelerinde o topuklu ayakkabılar icat edildi. Ve bunu kendileri diyorlar yani bu yoksa iftira falan değil yani kendileri bunu söylüyorlar. Topuklu ayakkabı icat etti. Şimdi kadınların giydiği o yüksek topuklu ayakkabılar var ya onları icat ettiler. Allah'ım ya Fransa'da veyahut da İngiltere'de yani. Onu icat etmelerinin sebebi de çünkü bu Avrupa halkında zamanında tuvalet kültürü yoktu. Yani hepsinin evinde odasında o şeyler vardı. Bir kap. Kabın içine yapıyorlar. Ondan sonra da pencereden dışarı fırlatıyorlar. Sokaklar hepsi pislik yani. Ha, o pisliğin içerisinde yürümemek için topuklu ayakkabı icat ediyorlar. Yani öyle bir zamanda yani onlar pislik içerisinde sokaklarındaki o pislik içerisinde yürümemek, dışkılar içerisinde yürümemek için topuklu ayakkabı icat ederken İslam aleminde Müslüman doktorlar cerrahi ameliyatlar yapıyorlardı. Ve bugün yani o bütün o deniz haritaları, o sema, gökyüzü haritaları, yani yıldız haritaları vesaire yani bütün, hatta kendileri de bunu itiraf ediyorlar, yani aralarında insaf sahibi olanlar. Diyorlar ki bizim elde ettiğimiz bütün bilgi hepsi özellikle Endülüs devletinden gelme. Yani Endülüs'te yani Hristiyan alemiyle İslam alemi orada birbirine sınır olduğu için bütün yani kimyası, fiziği, işte matematiği, matematiği vesaire hepsi bunlar İslam ulemasından alıntı. Hatta yani birçok kitapları çaldılar, ondan sonra kendi isimlerinin altına yazdılar, kendileri bulmuş gibi yani dünya tarihine girdi. Dolayısıyla yani bu Avrupa ülkesi, bu Batı alemi nasıl dünya liderliğine yükseldi? Tek bir sebebi var bak yani Batı aleminin dünya liderliğini, bugün mesela dünya liderleri kimler? Avrupa, Amerika, yani Batı Avrupa halkları. Amerika'da zaten İngiltere, İtalya, Fransa vesaire yani Avrupa'dan göçmenler. Şimdi nasıl pekala Batı alemi liderliğe, dünya liderliğine yükseldi? Sanayileşmeyle. Sanayileşmeyle dünya liderliğine yükseldiler. O sanayileşmenin de bak yani çok cidden çok yani ilginç ve önemli ve acı. İngiltere'nin sanayileşme, bu ilk birinci sanayi devrimi dedikleri, yani birinci sanayi devrimine bu buhar makineleri, bu dokuma makinelerini ürettikleri zaman, işte o buhar makinelerinin neticesinde tren işte demir yolları vesaire, bu ilk sanayi devrimi. İlk sanayi devrimini gerçekleştiren ve yani başını çeken İngiltere'dir. Dolayısıyla İngiltere en güçlü devlet olarak ortaya çıktı. Onun da en belirgin sebebi, bak, en belirgin sebebi ne biliyor musunuz? İngiltere'nin birinci sanayi devriminde işin başını çekmesinin sebebi, yani en ileri seviyede olmasının sebebi, çünkü o zaman Osmanlı'nın idaresi altında olan aslında Hindistan, bu 1753 doğru Allah'ım hatırlıyorsam 1753'te İngiltere Hindistan'da, yani Hindistan'ı alıyor ve Hindistan'dan da bu Babur İmparatorluğu'nun hazinesini İngiltere'ye getiriyor. Yani büyük bir altın hazinesi. O büyük altın hazinesiyle bu buhar makineleri, işte bu dokuma makinelerinin şey çalışmalarını yapıyorlar. Araştırma çalışmaları, işte ondan sonra üretimlerini falan yapıyorlar. Ve o buhar makineleriyle de sanayi devrimini en ileri seviyede gerçekleştiriyor. Ondan sonra zaten onun akabinde iş gelişiyor tabii. İşte ondan sonra demir giriyor devreye, çelik devreye giriyor. İkinci de sanayi devrimi. Ondan sonra petrokimya giriyor işin içine. Yani petrol, plastik sanayi. Hepsi ham madde yani. Ham madde lazım. Ham madde pekler nereden getireceksin? İşte yeraltı zenginlikleri. Bir, yani onları almak için ve onları işlemek için maddi güç lazım. İşte maddi gücü nereden? İnan yani bu özellikle 16. 17. asır, 18'in ta ki ilk, yani 2. Dünya Harbi'ne kadar. 2. Dünya Harbi'ne kadar dünyayı sömüren kim? Avrupa ülkeleri. Bütün dünyayı sömürdüler. Yani bütün ülkelere gidip o ülkelerde ne değerli, değerli olarak ne varsa hepsini Avrupa'ya götürdüler. Bak mesela yani bırak yani sadece altın, yeraltı zenginleri, işte kömürüdür vesaire gibi şeyler, demiri, çeliği vesaire. Bak mesela şu anda birçok yani el yazma nüshalar var. Mesela kitaplar vesaire. Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da şeylerde, kütüphanelerde ne işi var yani bizim kitaplarımızın şeyde, Almanya'da, İngiltere'de ne işi var? Buraya yani İslam beldelerini işgal edince, yani istila edince oradaki bütün ne kadar değerli şey varsa hepsini Avrupa'ya taşıdılar. Ve o yani o İslam topraklarından elde ettikleri o zenginliklerle onlar sanayi devrimini gerçekleştirdiler. İşin gerçeği bu yani. Sanayi devrimi gerçekleştirdiler ve bununla da ne ettiler? Yani güçlendiler. Ve iş sadece iktisat da değil, ha, iş sadece yani işiniz, iş sadece bir demir yolları döşemek değil. Demir yolu döşemek demek güç demek, hakimiyet demek. Eğer sen trenlerini nereye kadar götürebiliyorsan sen artık orada hakimsin, bir. İkincisi yani o neyi getirdi, bak yani o iş sadece yani iktisadi bir mesele, yani maddi bir mesele, aynı zamanda fikri. Çünkü sömürgeciliği, o sömürgecilik, yani sömürgeci zihniyetini oluşturan işte bu sanayi devrimi oldu. Yani her yere git, gittiğin yerin malı mülküymüş, öyle bir önemi yok. Bu benim. Dünyada ne varsa bana ait. O sömürgeci zihniyet, bu sanayi devrimiyle beraber geldi. Dolayısıyla her yere gittikleri her yerde halkını öldürdüler, katlettiler ve zenginliklerini aldılar. Tabi bu ne? Bu bir tarafta işte bu sömürgeciliği, bu kapitalizm şeysini ortaya çıkardı. Tabii buna bir tepki de meydana geldi. Çünkü o sanayileşme neyi meydana getirdi? İşçi sınıfını meydana getirdi. Yani o köle gibi çalıştıranlar, hak hukuk sahibi olmayan, sağdan soldan topladığın, işte ölünceye kadar çalıştırdığın o işçi sınıfı, bunlar artık ne ettiler? Yani zamanıyla tepki ortaya koydular. O tepkiden ne meydana geldi? İşte işçi sınıfının isyanı, komünizm. Yani böyle ideolojiler ortaya çıkardı. Yani o iktisadi hareketler sadece iktisadi şeyler değil, onlar aynı zamanda ne? Fikriyatı da tetikliyorlar. Ve artık bazı ideolojiler de meydana geldi. Ve böyle gelişti. Sanayinin gelişmesiyle beraber zenginlik işte hayat şeysi, şartları, yani lüksün seviyesi neydi? İnsanların zihniyetini de etkiledi elbette. Dolayısıyla işte bak, bunlar hepsi birbirinden türeyen ideolojiler. Komünizm olduğu biraz daha hafif, işte kimi yerlerde milliyetçilikle karıştı olduğu milliyetçi sosyalizm, mesela Almanya'da Hitler'in şeysi gibi, bazı yerlerde o demokrasiyle toplandığı demokratik sosyalizm oldu, bu genelde bütün ülkelerde o liberalizm vesaire, hepsi yani bunların türevleri. O zaman yani şu iktisadi boyut, ha, bu çok mühim bir mesele. Ve burada davası ne, yani Şeyh Musab'ın dediği, yani bunlar bizim, yani bize ait, İslam ümmetine ait. Şu anda bak Suudi Arabistan'daki o petrol kimin aslen, yani Allah Azze ve Celle dünyanın, Müslümanların mukaddes topraklarını en büyük hazinelerden bir hazine yerleştirmiş, petrol. Aslen yani o petrol ümmete aksa, o petrolün gelirleri ümmete aksa, inan fakir Müslüman yeryüzünde olmaz. Bir tane fakir Müslüman kalmaz. Ama görüyorsun bak şu anda Yemen mesela. Yemen ne halde? İşte Arakan ne haldeydi? Hindistan'da Müslümanlar, Afrika kıtasında bazı yerlerde Müslümanlar vesaire. Yeryüzünde en, yani dünyasını kaybetmiş, en çok kaybetmiş olan Müslümanlar. Halbuki en zengin olması gereken Müslümanlar. En zengin olması gereken. Irak'ta öyle, Haliç ülkeleri, petrol zenginleri, Suudi Arabistan petrol zengini vesaire, yani bunlar hepsi ümmetin malı. İşte bu da yani o cihadi, hani nazariyenin bir parçası. Yani burada bizim, bize ait olan, İslam ümmetine ait olan bu zenginlikleri sömürüyorlar. Ha, bunları bizden çalıyorlar. Buna da elbette yine aynı fikire, o fikri, yani bu nazariyenin temel esası o. Yani bu fikre ümmette bir Müslüman itiraz etmeyecektir. Elbette bütün ümmetin Müslümanları bunun için evet mücadele etmek lazım. Ama mesela bu son olayda Türkiye'de Amerika doları 7'ye kadar uçurdu. Hemen bir milli bir şuur meydana geldi. Milli bir tepki ortaya koyuldu, değil mi? Çünkü yani siz bizi bitirmeye çalışıyorsunuz maddi olarak, ya biz o zaman buna karşı koymamız lazım. Ve bunda aslen hiçbir kesim ihtilaf etmedi. Yani aslen yani bir vatan duygusuna sahip olan, artı yani anti-Amerikan olan, öyle diyeyim, Amerika muhalif olanlar, bunlar bu konuda hepsi ortak bir şuur geliştirdiler. Ha, dolayısıyla diyor ki yani şimdi özetle cihat daveti çağrısı için 3 boyuttan oluşan halk tabanlı bir anahtarın seçilmesi. Yani bu cihat nazariyesi bu 3 boyuttan oluşan halk tabanlı, bak yine diyor halk tabanlı bir anahtar olması lazım. Bir diyor dini boyut, yani işte mukaddesat, yani bir bu cihadın hedefi o bölgesel murtet idareli indirmek değil. Çünkü orada ihtilaf var. Orada bir araya gelemeyeceksin. Orada Müslümanlar seni, yani o murtetlerin uşaklarından önce Müslümanlar seni engelleyecekler. O değil. Yani bizim şeyimiz nedir? Yani Kudüs işgali altında. Mekke, Medine işgali altında. Biz bunları kurtarmamız lazım. Sonra siyasi boyut. Yani bu işgal, bütün İslam beldelerinin işte asli kafirler tarafından işgal edilmiş olması ve diyoruz iktisadi boyut, yani bu Müslümanların aslen Beytülmal'dan olan, Beytülmal'a dahil edilmesi gereken o yeraltı zenginliklerini sömürmeleri ve bunlarla zengin olmaları. Yani sonra diyor gençlerin ve alel umum bütün Müslümanın ferdi anlamda direnişi geçmeleri çağrısı. Yani dava aslen ne? Bütün ümmeti cihada dahil etmek. Bütün ümmeti. O zaman bunun bir, yani bu bir bütün ümmeti o fırkalara bölünmüş, ihtilaflara düşmüş, ayrı maslahatları olan bu ümmetin fertleri nasıl yani bir cihatta toplayabileceksin? O zaman bu, bunun bir programı olması lazım. Ha? İşte programı, işte mukavveme. Yani o artık bunu izah edecek inşallah. Sonra tabii şöyle bir şey de gördü. Onda yani özellikle bu Peşavur süreci sonrasında onu görüyor. Bu klasik, ha, bu örgütsel cihat cemaatlerinde bu O dediği gibi piradimsi, yani emir, şura, taban. Bu şekilde inşa edilmiş olan o cihat cemaatlerin yapısı, bunlar çöküyor. Çünkü bir yerden birini tuttuğun zaman, birileri esir edildiği zaman kardeşlerden, o zaman o yapı belli oluyor. Yapı belli olunca örgüt, zaten kanunlar hazır. Örgüt, ondan sonra örgüt tamamıyla yani çökertiliyor. Dolayısıyla onu da tecrübesini yaptık diyor. Yani böyle bir neticeye varamıyoruz. Ha, çünkü o örgütsel yapı içerisinde çok kişiler yakalanıyor, tutuklanıyor. Sonra da çalışma duruyor. Dolayısıyla nasıl olması? Bunun için bir çalışma yolu, yani faaliyet nizamı seçilmesi, yoksa bunun bilinen anlamıyla bir örgütlenme olmaması. Böyle olduğunda her fert alel umum bütün Müslümanların küresel İslami direniş gibi tek bir isimlendirme adı altında iştirak edeceği direniş çalışmalarına katılacak ve bu direnişin bir ferdi olacaktır. Yani bu cemaatsel üzeri, cemaatler üzerinde bütün cemaatleri kapsayan, cemaatin üzerinde duran bir ortak bir çalışma, küresel bir direniş, küresel bir mücadele. Bütün Müslümanların iştirak ettiği, yani cihat, yani savaşanların savaştığı, hocaların, ulemanın işte ilimle uğraştıkları, davetçilerin yine bir yerde tuttukları, işte siyasi, yani fikri adamların bir yerden tuttukları, maddi güç sahibi olanların yine maddiyatıyla iştirak ettikleri, yani değişik alanlarda, ama hepsi o küresel mücadeleye iştirak ediyor. Böyle bir sistem, bir nizam, faaliyet nizamı oluşturmak lazım diyor. Sonra tabii şimdi bu nasıl olacak bu? Yani herkes böyle istediği gibi yapacak, istediği gibi hareket edecek diyor ki, asıl vurulması gereken düşman hedeflerin belirlenmesi. Tamam, yani elbette yani hedefler belirlenmesi lazım. Tabii hedefleri kim belirleyecek? Elbette yine bu işin başını çekecek bir cihat kıyadesi olması gerekiyor. O cihat kıyadesi ne edecek? Yani umumen hedefleri belirleyecek. Nedir bunlar diyor? Özetle şunlardır. Öncelikle düşmanın bizim diyarlarımızdaki, bak, öncelikle düşmanın bizim diyarlarımızdaki her türlü beşeri varlığın vurulması. Bizim beldelerimizdeki, ama düşmandan bahsettiği şimdi kim? İlk derecede, yani mesela Amerika gibi veyahut da Amerika'nın işte askerliğini yapan NATO ülkeleri gibi, Yahudiler vesaire. Yani bunlar dış, ecnebi olan, yani ecnebi kafirler, bunlar ilk derecede hedef. Bunların bütün diyor beşeri varlıkla vurulması, tabii bunlar bir yöneticiler, bir yani o düşman tarafın yöneticileri, o yöneticilerin yönetimini üzerine bina ettiği o efrat, sonra onları himaye eden, kollayan işte kolluk kuvvetleri, asayiş ekipleri, bunlar yani ilk derecede. İkinci olarak dünyanın farklı bölgelerinde, üçüncü olarak dünya farklı bölgelerde de yine yani bu hedefleri vurmak. Üçüncü olarak ise kendi ülkelerine hedef alınmaları. Mesela Amerika'ya, Amerikanları Amerika'da hedef almak gibi. Yani Amerikalıları bir, mesela bizim açımızdan ilk derecede nerede? Türkiye'de hedef almak. Sonra diğer ülkelerde de hedef almak ikinci derecede. Sonra üçüncü derecede Amerikalıları bizzat Amerika'da hedef almak. Özellikle düşmanın bizim diyarlarımızdaki siyasi, askeri, iktisadi, turistik, kültürel, misyonerlik gibi her türlü varlığının hedefe konulması. Hepsi hedef. Bunlar hepsi hedef diyor. Bilhassa Yahudiler, sonra Amerikalılar, sonra İngilizler, sonra Ruslar, sonra bütün NATO devletleri, sonra da İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlık eden bu kesimlerin yanında yer alan herhangi bir devlet. Hepsine hedeftir. Ha bak, bunlar hepsine ecnebi hedefler. Ecnebi hedefler. Yani senin kendi yerel idaren değil ilk derecede. Onu daha sonra gelecek. Yani hedef belirleme. Burada tabi özet. Zaten kitabın şeysi bu yani. Bunu açacak. Sonra cihadi cemaatlerin ve yapılanmaların, keza geçmişte askeri eğitim almış veya savaş tecrübesi olan Müslüman fertlerin direniş çarkını döndürmeye başlamaları için teşvik edilmesi. O da bir, bu çalışmanın bir bir kısmı olması lazım, bir cüzü olması lazım. Şu anda mesela nice kardeşlerimiz var, biliyoruz eskiden beri tanıyoruz, Türkiye'de oturuyorlar şu anda. Cihadı bırakmışlar, ticaret peşindeler veyahut da başka işler yapıyorlar. Afganistan'da savaşmışlar, Veziristan'da savaşmışlar. Şimdi Türkiye'de ne yapıyorlar artık? Allah'ım, kimisi kötü işler yapıyor, kimisi daha kötü işler yapıyor. Bir onları tekrar, yani siz, yani burada şöyle bir şey de, şuna da işaret ediyor. Yani o eskiden beri gelen kardeşlerin bu ümmete karşı bir mesuliyeti var. Yani sadece senin cihadı terk etmiş olman, bu sadece senin, hani senin bir kusurun, senin bir cerimen değil yani. Sen mesuliyet sahibisin, sen ümmete karşı bir sorumluluğun var. Madem ki sen bir cihat geçmişin varsa, o zaman sen o cihat geçmişinle ümmete faydalı olma mecburiyetindesin. Yani ümmetin senin üzerinde hakkı var. Dolayısıyla sen öne geçme mecburiyetindesin. Sen önde durman lazım. Yoksa sen cihadı terk edip de, hatta Allah korusun, yani cihada muhalif olup insanları cihattan alıkoymaman lazım yani. Yani onu da izah etmek lazım, teşvik etmek lazım diyor. Sonra insanların genel deşi bir askeri faaliyetlerden başlayıp dini, siyasi, yazı, devlet, davet vesaire gibi ve benzeri her türlü çalışmayla devam eden sivil direniş yollarına baş koymaya davet edilmesi. Yani kısacasına Şeyh Musab diyor ki, bütün ümmetin fertleri hangi alanda bu mücadeleye katılacaklarsa o alanda katılmaları gerek. Yani biz öyle bir cihat nizamı oluşturmamız lazım ki bütün Müslümanlar bunun içerisinde yer alması lazım. Ha, çünkü biz bütün ümmete muhtacız. Yani o cihat cemaatleri kendi başlarına bu saldırıyı def edebilecek bir konumda değiller. Bu askeri yolla hallolacak bir mesele değil diyor. Her alandan yani bu mücadeleye iştirak edecek olan Müslümanlar olması lazım ve iştirak etmeleri lazım. İşte böylelikle ümmetin bütün kesimlerinin bu cihada yani katılmalarının sağlanmasıdır hedef. Aynı şekilde zengin Müslümanlarla cihat etmek isteyenleri maddi bakımdan desteklemeye ve bu yolda zarar gören ailelerine kefil olmaya, onlara sahip çıkmaya davet edilmesi. Ha, zengin Müslümanlar da Allah için, yani Allah'ın Azze ve Celle'nin onlara nimet olarak verdikleri o malı, mülkü yine Allah'ı razı edecek olan yolda kullansınlar. Ya ona çağırmak. Ahirette kendi aleyhlerine bir hüccet olması değil, aleyhlerine bir hüccet olmasını sağlamak. Mal, mülk sahipleri, inan yani öyle Müslümanlar var şurada. Bazı cemaatler, ve burada birçok cemaat, yani eğer aylık bir 10 bin dolar geliri olsa yani sıkıntısı kalmayacak. Öyle Müslümanlar var Türkiye'de, aylık 10 bin dolar gitse inan onları zarar vermez. Aylık bir 10 bin dolar çıkar senin cebinden, zarar vermez. Elbette 10 bin dolar elbette azalacak yani. Yani cebinden bir 10 bin dolar azalacak. Ama o azalma ona zarar vermeyecek. Böyle zengin Müslüman adamlar var. Onun için çok büyük bir mesele olmayan, burada yani kocaman bir cemaati yani aileleriyle, çoluk çocuğuyla, askeri faaliyetleriyle kaldırabilecek bir miktar yani. Bunun hesabı verilmeyecek mi? Elbette hesabı verilecek yani. Burada nice şeyde sosyal medyada birçok şeyler var. Öyle yardım kampanyaları başlatıyorlar. Ve bu şey değil yani, bu uydurma değil, bu gerçek yani. Yani şu anda bak, kışa giriyoruz, sobası olmayan, kömürü, odunu olmayan mücahitler var. Ya yani hiçbir şeysi olmayan yani. Yani maddi sıkıntından ötürü evde artık hasırı, halıyı satmaya başlamış olan mücahitler var. Yani artıyor yani şimdi, ya cihat bitti zaten orada, sizin orada işiniz var, gelin işte Türkiye demek o insanları ahirette kurtarmayacak. Yani o zaman zengin Müslümanları da ne? Yani bu işin içine çekmek. Bak şimdi anlıyorsunuz değil mi? Yani Şeyh Musab, bütün kesimlerdeki Müslümanları bu mücadelenin içine çekmemiz lazım diyor. Hepsini. Şimdi hepsini bu değişik değişik kesimleri, değişik değişik fikir sahibi olan insanları nasıl bir ortak mücadeleye sokacaksın? Bu yani gelişmiş bir şuur lazım ha buna. İşte onun için bunu o zamanlar da insanlar pek anlayamadılar. Ama daha sonra tabii yani bu elhamdülillah özellikle fiilen görülmeye başlayınca, yani Şeyh Usame dönemlerinde insan, yani ümmet bunu artarak kabullenmeye başladı. Ha şimdi sonra diyor ki, direniş yolunda gayret sarf eden mücahitlerin esas olarak harici düşmanı, hem bizim diyarlarımızda hem de bizzat onların ülkelerine hedef koymaya çağrılması. Yani o harici ecnebi düşmanı hedef almak. Yani asıl şey o. Asıl yani hedef onlar. Keza Müslüman ülke yöneticilerinden olan büyük mürtetlerin ve harici düşmanın müttefiki konumdaki ilk tabakanın önde gelenlerin işgalinin en büyük payandası olmaları hasebiyle hedefe konulması. Yani o büyük mürtetler de elbette onlar da hedef olması. Ama onlar ikinci derecede. Yani asıl hedef kimler? O ecnebi harici olan, harici yani dıştan olan kafirler. Sonra bak ne diyor? Burada zaten kalın basmış. Hükümetlere karşı yürütülen mücadelenin geçmiş tecrübelerde görüldüğü şekliyle açık bir devrim kıyam kimliğine dönüştürülmemesi. Yani o yerel iktidarlara karşı, mesela işte Türkiye'de Türkiye yönetimine karşı, Mısır'da Mısır yönetimine karşı vesaire. Yani bu ülkelerde İslam beldelerindeki o cihat faaliyeti bir açık bir kıyama dönüştürülmemesi. Çünkü açık bir kıyama dönüştürüldüğü zaman bir ne olacak? Bir, bu hemen Müslümanlar arasında, İslami hareketler arasında bir ihtilaf sebebi olacak. Yani hemen Müslümanlar kendi içerisinde bölünmeler, parçalanmalar, hatta ekseri sana ne edecek? Sana karşı koyacak. Yani düşün şu anda Türkiye'de bir kıyam hazırlığına girsen. Sen şimdi Türkiye'de mesela bir, Türkiye'de Türkiye yönetimine karşı, AK Parti'ye karşı, Erdoğan'a karşı bir, yani bir askeri bir hareket, bir kıyama girişsen, ilk önce seni kimler engelleyecek? İlk Müslümanlar engelleyecek yani. Hatta belki senin en yakınların sana diyecek ki, dur bakalım Allah'tan koru, eğer böyle bir şey yaparsın o zaman bizim çalışmamız ne olacak? Bizim burada çalışmamız var, işte şöyle var, böyle var, davetimizdir, medresedir, işte dernektir, okuldur vesaire vesaire. Sen bunları tehlike atacaksın, böyle bir şey yapma. Bırak yani ondan sonra diğerleri. Ha, dolayısıyla diyor yani bu açık bir kıyam kimliğine dönüştürülmemesi lazım. Bak, ordu ve yerel emniyet güçlerine sadece öldürülme ve esarete mahkum edilme gibi durumlarda kendini savunmak gayesi ile karşı konulması ve direniş gösterilmesi. Yani hedef almayan, hedef alınmasın diyor. Ha, bizzat hedef alınmasın. Ha, şayet onlardan bir sana bir saldırganlık gelirse, evet, kendini yani müdafaa etme babından, nefsi müdafaa babından elbette onlara karşı savaşılır. Ama hedef alınması, onlara karşı ha bir kıyam hareketine girilmesi diyor, böyle değil. Ha, artı bak, hatta bu güçlerin de ümmetin kuvvet odaklarından bir parça olmaları sıfatıyla iş bu direnişe katılmaya en güzel yollarla davet ve teşvik edilmesi. Yani onları da çekmek istiyor. Onları da yani, onları da aslında bu direnişin içine katmak istiyor. Çünkü onlar da neticede yani bu İslam ümmeti, hani kendilerini İslam'a nispet etme hasebiyle, onların da aslen yani o şeye karşı, kim duymadı ki? Yani bir tutuklananlar herkes duymuştur. Yani sen terörle mücadele tarafının sorgulandığın zaman sana demiyorlar mı işte, ya biz aynı taraftayız. Biz de Amerika'ya düşmanız, işte biz de onları yani yok etmek istiyoruz, işte niye böyle yapıyorsunuz, biz beraber çalışmalıyız vesaire. Herkese demişlerdir yani bunu, bu terörle mücadeleciler. Ha şimdi diyor ki onları da bir şekilde bu işin içine çekmek için teşvik etmek lazım. Yani onları da yani o düşmana karşı savaşa. Tabi bunlar hepsi çok zor şeyler ha. Yani bunlar tabi işin ne? Fikir. Nazariyat yani. Mesela bu nazari. Bu sahada ne kadar gerçekçi uygulanabilir? Zaten birçok yani işin gerçeği. Şeyh Musab'ın burada nazari olarak zikrettiği birçok noktalar mesela daha sonra biz tecrübeyle gördük ki onlar tutmuyor. Tutmuyor bir. Sonra birinci, geçenlerde size söyledim. Yani biz aslında şu anda yeni bir cihat nesline geçiş sürecindeyiz. Yani hani Şeyh Musa burada 3 cihat neslinden bahsediyor. Biz yani belki şu anda bir 4. cihat nesline doğru gidiyoruz. Yani şu anda yine durumlar biraz değişti. Ama zaten bizim bu kitabı okumamızın sebebi ne? Fikriyat sebebiyle. Fikir. Yoksa yani şey yönünde de, ameli yönünde de itiraz edebileceğin yönler var. Yani tecrübeyle artık yani tutmadığını anladığımız bazı noktalar var yani. Sonra yine bir unsur ne olması lazım diyor. Münafık alim, hoca kitlesinin ve yeni dünya düzeninin çarkına eklemlenen İslami hareket önderlerinin ve sembol isimlerinin teşhir ve tenkit edilerek kınanması. Yani bunları da ne bir yani bir etkili bir tecrih çalışması da lazım. Tamam yani bu ulema, İslam uleması diye vesaire hoca olarak diye ortalıkta dolaşan ve ümmeti saptıran, direnişten mücadeleden alıkoyan, mücadele verenleri de terk etmelerini sağlayan bu hocaları birileri de aslında tecrih etmesi lazım. Yani bunların adaletini mesela düşürmesi lazım. Bunlar Müslümanlar indinde itibarlarının yıkılması lazım. Bu da yine bir çalışma. Bak görüyorsunuz yani ya mesele zaten orada yani. Yani onun için zaten hani dedi ya demden dedi ya ben aslen yani en uygun bu Peşavur'daki mücahitleri ben en uygun gördüm ama yanlış düşünmüşüm. Çünkü evet askeri bir hazırlık var ama fikri siyasi bir olgunluk, bir yeterlilik yok. Çok daha geniş düşünmen lazım ya. Senin mücadelen sadece bir askeri mücadelenin çok daha ilerisine gitmesi lazım. Eğer bu savaşta başarılı olmak istiyorsan. Hayal muhim şimdi bu bahsettiği bu bildiriyi o da beyanı 1991'de diyor gizli bir şekilde Peşavur'daki mücadelenin arasına yaymak üzere gittim diyor. Sonra da yine orada bir yani toplama dalgası falan vaki oldu diyor. Dolayısıyla ben yine tekrar İspanya'ya geri döndüm. Ha buradan da ne diyor? Londra'ya geçiyor. 96'da diyor. 96 yılın sonlarında bu üçüncü merhale 1990 yılının sonlarıydı ve 94 yılından itibaren başlamış olan Cezayir cihadını destekleme faaliyetlerine girişmiş idim. Yani bu 94 ne zamana kadar devam etmişti Cezayir cihadı? 97 mi? Allah alim. Yani o zamanlar arasında Şeyh Ebu Musab Suri Londra'da Cezayir cihadına iştirak ediyor ama fikri iştirak ediyor. Londra'dan Cezayir cihadını destekleme çalışmaları yapıyorlar. Dolayısıyla çok yakın bir şekilde Cezayir cihadını müşahede ediyor. Orada da yine bir şey görüyor. O da yine bu nazariyesini çok ciddi manada etkiliyor. O da nedir?